Ayrım 5.
Sayfa 64. Feride Şirin kuzası Bodrum'daki balıkçı mehanesinde örülmeye başlamıştı. Küçücük bir elin okşayışları, Feride ne zaman üzgün dursa Şirin kucağına tırmanıp yüzünü boynunu okşardı. Anaç kucak, el ele okula gidip gelmeler, kartopu oynamalar, yanak yanağa uyumalar, öpücükler ve fısıldayışlarla örülmüş bir koza.
Kimseyi dışlamak gibi bir amacı yoktu çekirdeğin. Doğal hali böyleydi. İçsel bağlarının güçlendiği oranda dışa açılabilen karbon halkası gibi. Aralarındaki fiziksel temas önemliydi. Şirin Feride'nin gövdesinden doğsaydı belki bu denli önemsenmeyebilirdi. Kadın çocuğu aylarca emzireydi, belki de bıkılırdı bu fiziksellikten. Ama şimdi apayrı bir önem ve özellik taşıyordu dokunuş. Tersine bir yol izliyordu doğum. Şirin dış dünyadan Feride'nin varlığına doluyor ve oradan yeniden doğuyordu. Ferhat olup biten uzak yörüngesinden izlemekten hoşnuttu hayattayken. Feride'nin tutku uyandıran erkek gövdesine duyduğu korku Ferhat'ı yörüngede tutmaya yetiyordu. Sedat'la ise çekimle merkez kaçın yumuşak dengesini kuran şefkatti başlangıçta. Feride ve Sedat Şirin'i nüfuslarına geçirip geçirmemeyi uzun süre tartıştılar. Bu eylem bir takım yasal kolaylıklar sağlayabilirdi belki ama aile içi sırlardan ikisi de nefret ettikleri için vazgeçtiler. Şirin'e Ferhat'ın ölümünü anlatmanın yolunu Feride içe doğuşla bulmuştu. Çocuğa babasının bir kazada öldüğünü söyledi. Bir yol kazası değildi bu. Ülkesini çok sevdiği için başına gelmişti. Şirin ancak büyüyünce anlayabilecekti. Şirin'in tepkisi bir soruydu. Sen beni ülkeden daha çok seviyorsun değil mi? Feride duraksamadan evet dedi. Bir iki yıl sonra babasının kavgaya tutuşmuş öğrencileri ayırayım derken düşüp başını beton zemine vurduğunu anlattı. Kazanın lise öğrencilerinin elinden çıktığını ise çok daha ileride söyleyecekti. Kendisi öğretmenlikten emekli olduğunda. Şirin yetişkinliğe ulaşana dek ülkeyi sevmenin felaket getirdiği gerçeğine alışmıştı. Babasının başına gelene şaşmadı. Göğsü kabardı, onurlandı babasıyla. Ferhat'a değin anıları berraktı. Onu yüksekten sallanan şıngır mıngır parıltıya fırlatıp sonra aşağıya sallamayı bekleyen hem macera hem güven vadeden kucağı unutmamıştı. Babacığın armağanı kırmızı terliklerini unutmamıştı. Yeni cicisinden ayrılmak zor gelmişti bademcik ameliyatına, dondurma yemeğe götürülürken. Gün gelmiş, babası eve dönmeyivermişti. Hayatın alacakaranlık şafağından bir anımsanıp bir kaybolan yetiş imgeleri gibi değildi bu seferki ortadan yok oluş. Bir feryat, figan koparmıştı her yeri. Babaannesi dövünüyor, dedesi bile ağlıyordu. İşte o feryat figan günlerinde Feride Ferhat'ın başına bir kaza geldiğini söyledi çocuğa. Şirin ilkokula başladığında Sedat'la Feride henüz evlenmemişlerdi. Ama Sedat babacan duruşuyla Şirin'in arkasındaydı hep. Şirin babasız bir çocuk olmanın ilişkiler arasındaki boşluklarını birebir yaşamadı. Ama Ferhat'ı bir daha görememek inanılmaz bir şeydi. Aşılmaz, değiştirilemez bir engeldi. Bir duvar sanki. Kavrayamıyordu, anlayamıyordu çocuk. Çocuklar acığa doğal bir direnç gösterirler, onu reddederek. Şirin'in iç dünyasında boş oylumlar uyuyordu yok oluşlar. Bir tür kara kucak. Her ölüm yeni bir boş kara kucak açıyordu. Bir çukur. Peş peşe göçecekti tüm yaşlılar. Babaanne, dede, Sedat'ın anneannesi, annesi. Boşlukları ılık bir aydınlıkla dolduran sadece Feride'nin dokunuşuydu. Şirin genç bir kadın olduktan sonra da hayatın güvenilmez dokusunda açılan boşlukları hep dokunuşlarla dolduracaktı. Sedat Şirin'e fazla dokunmazdı. Dış dünyaya karşı baba konumundaydı ama ikili ilişkilerde Sedat amcaydı. Ferhat'la Feride'nin arkadaşıydı. Kendi özel yakınlığını kurmuştu Şirin'le. Ferhat'tan kalan boşluğu doldurmaya çabalasaydı bu debeleniş çocuğun duygularındaki oyuğu her an çökmeye hazır bir kara mağaraya büyütebilirdi. Şirin'in arkadaşı yaştaşı gibiydi. Onunla oynardı. Anneannesinin vaktiyle Sedat için geliştirdiği oyunlardı bunlar. Anımsayabildikleri. Çocuğun hoşuna gidiyordu. Feride, kızımın gönlünü bir dilim portakalla çeldin diye takılırdı kocasına. İlişkilerinin başlangıcında bir gün üçü dolaşırken Şirin gözlerini seyyar bir tezgahta kızıl altın toplar gibi parlayan portakallardan alamamış, canının çektiğini de söyleyememişti. Sedat hemen bir kilo portakal aldı. Cebinden çıkardığı gösterişli bir oyuncağı andıran oymalı çakısıyla ışıltılı kabuğu soydu, dilimleri özenle hiçbirinin zarını yırtmadan ayırdı ve çocuğa verdi. Şirin büyülenmiş gibi bakıyordu Çakı'ya ve Portakal'a. Onca önemli sayılan olay unutulur gider de kimi ayrıntılar takılır kalır zihnine. Şirin yetişkinliğinde bile ne o Çakı'yı ne portakal kabuklarından fışkıran o ferah kokuyu unuttu. Ömründe yediği en lezzetli meyveydi. İlerideki yıllarda dilimlerin incecik zarları paralansaydı, Sedat'ın elleri beceriksiz olsaydı, üçümüzün kaderi farklı mı yönelirdi diye bir tereddüt verdiği sık sık yoklayacaktı ameliyat nekaatinde. İşsizlik aylarında Şirin'i okula Sedat götürür getirirdi. Yemekleri Sedat pişirirdi. Feride becerikli bir aşçı değildi ve durumdan hoşnuttu. Sedat annesinin evinde de bazen mutfağa girerdi. Enerjisi harlı bir kuzine gibi küçük mekanı ısıtırdı. Hangi baharattan kaç yudum kullanılacağına dair ciddi tartışmalar çıkardı ana oğul arasında. Sedat annesinin uyarılarına kulak asmaz, bildiğini okurdu. Büyük hanım ise taburesine kurulmuş, onları denetlemektedir. Tartışmaları sonuçlandıracak yargıçlık görevi ondadır. Doğrusu bu, çocuğun söylediği gibi. Kuzu kulağına pişerken karabiber atılmaz. Otun kokusunu örter. Sen nereden bileceksin a kızım? Kaç yıl yemek pişirdin ki hayatında? Hala benim tariflerle iş görmektesin. Karar mutlaka ve her zaman Sedat'tan yanadır. Feride gülümseyerek izlerdi onları. Kendisinin hiç hesaba katmamalarına alınmazdı. Anne ve anneanne öldükten sonra da hep gülümseyerek andı bu üçlü mutfak faaliyetini. Sıradan bir olayın bunca önemsenmesini eğlenceli buluyordu. Feride'nin annesi Müzmin Ülser'di. Babası yüksek tansiyon hastası olduklarından mazideki damak lezzeti yaman Paris aşlarının basit tadıydı. Katmerli kokulara, birbirine açılan, birbirinde eriyen lezzetlere yabancıydı. Bu Giritli yaşlı kadınların ve oğullarının çeşit çeşit otlarla dolu sebze bahçesini andıran mutfaklarında ise insana güven veren bir canlılık fokurduyordu kaynayan aşın çevresindeki patırtıda. Akşam üzerleri Sedat Şirin ve sofra hazır beklerlerdi yorgun Feride'nin liseden dönüşünü. Yatma saatine kadar Şirin'e ders çalıştırmak Feride'nin göreviydi. Sıkıca kapatılmış perdelerin ardında kış sokaklarında 980'lerin başında hayat çetrefildi, korkutucuydu. İçeride anın tadını çıkartan sakin mutluluk. Yarından emin olamayınca kişi başka ne kalır ki elinde? Çıldırıya karşı en etkili önlem ana sahip çıkmak. Sedat uzun boylu işsiz kalmadı. Devlet okullarındaki solcu öğretmenlerin tümü neredeyse tasfiye edilmişti. Yeni bir meslek doğmakta gecikmeyecekti. Bizim eski takım iyi kötü sermaye bulmuş, buluşturmuş. Dershane açıyorlar. Benim de öğretmenlik yapmamı öneriyorlar. Ne dersin? Diyiverdi bir akşam karısına. Üniversiteye hazırlık kursları mı demek istiyorsun? Ta kendisi. Feride duraksadı. Sen bilirsin. Böyle de idare edebiliyoruz. Yani tabii ne bileyim işin gereği. Uzun sözün kısası Sedat. Bu sistemi doğru bulmuyorum. Orada çalışmak seni doyuracak mı? Geniş bir çıkmaz sokakta eğitim dizgesi. Geniş ve kalabalık olduğu için yolun bir yere çıkmadığı görülemiyordu. Sedat'ın yüzünde o yorgun gülümseyiş belirdi. Sevgilim, dedi. Portakal satmayı beceremeyeceğimi biliyorsun. Evliliğin Feride'ye armağanı beylikpaşalık günleri sona ermişti. Sedat çok yoğun çalışmak zorundaydı. Mutfağa sırtlamak kadının iç barışına biraz yüklendiyse de fazla ağır gelmedi. Ferhat'ın zamanında mutfak işçisi kimdi? Sedat yakınmıyordu. Onun için asıl olan öğretmekti. Seviyordu bu işi. Üstelik lise hocalığından daha çok kazanıyordu. Gerçekliğin dayatması ülkeleri zihne ve güne geçtikçe zayıflatacak bir yarın ümidini hapsediyor. Ayakta kalmayı başarmak en birinci amaç ve eyleme dönüşüyordu. Sedat'ın annesi ise duygularını söze dökmese de üzgündü. Oğlunun doktor çıkma hayallerinden sonra lise öğretmenliği gerçeği de yıkılmıştı. Acı bir darbe anne için. Gençliğinde kendi öğretmenlik yıllarında var olmayan ve şimdilerde dershanecilik denen bu işi kuşkuyla karşılıyordu. Oğlu hepsi haksızlığa uğramıştı. Tıbbiyeden atıldıktan bir süre sonra yeniden üniversiteye kaydolmuş, biyoloji okumuştu Sedat. Şimdi ise değer miydi? Dürüst insandı oğlu, haksızlığa dayanamıyordu. Ama karşı duruşunu abartıyordu. Sedat'ın kimselere içini açmadan, için için parçalandığı ergenlik yıllarında dağılmış benliklerini sol felsefede ve daha sonra mücadelede bütünleştirmeye çalıştığını anne bilemezdi. Oğlunun annesi babası, yurdu olmuştu sol düşünce. Bilemezdi. İnsanları yeniden sevebilmenin bir yolu. Sedat'ın çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Berrak anımsayamıyordu. Anne anımsamak da istemiyordu. Çünkü ne zaman anımsamak durumunda kalsa, dersine çalışmayıp tahta başında ve arkadaşlarının önünde mahcup düşmüş öğrencinin yitme ve yitirmeyi andıran o tuhaf boşluk duygusunda çıkışsız buluyordu kendini. Şekilsiz bir hüznün içinde yüzerek katlanıyordu oğlunun işini yitirme darbesine. Şirin oyun arkadaşını daha az görebildiği için surat asıyordu bazen. Feride ise mutluydu her şeye karşın ve mutluluğun değerini biliyordu. Kuşkuya düşmüyordu. Biliyordu çünkü kendindeki somut değişimi algılamaması mümkün değildi. Zihninde bir başka zaman ve bir başka mekan gibi varlığını sürdüren hayal gücü hızını adam akıllı yitirmişti. Artık ne bir erkeği sevmeyi düşünüyordu ne bir erkekten kurtulmayı. Hayal ve gerçeklik özdeşti. Mutluluk başka neydi ki? Hoşnutluğun yoğun ve verimli bir güç gibi yüreğini doldurduğu sabah saatleri, kocasının anaç kucağından güne doğduğu anlar, saatler ilerledikçe biraz aşınıyordu duygu duyumu, çizgileri silinip bulanıklaşan güleç bir resim gibi. Doğaldı bu, bedenin yorgunluğuydu. Sıcak ve korunaklı yuvasını düşünüyordu. Sedat'ı, Şirin'i, sofradaki lezzetli yiyecekleri. Bir kadeh şarap belki, tatlı tatlı gevşemek için. Yeniden taze sevincin gücünü pompalıyordu çalışkan yürek, yorgun kaslara. Akşam yemeği hep güzel geçerdi. Evcil mutluluğun ikinci koşulu vardı aralarında. Evle ilgisiz konuları konuşabiliyor ve bu iletişimden zevk duyuyorlardı. Şirin uyuduktan sonra bir durgunluk sarıyordu evi. Karı kocanın yatma saati yaklaştıkça koyulaşıyordu. Uykuydu bu. Orta şiddette bir sıkıntı gibi çöküyordu. Uykuda uyuyamayanlar. Sabaha karşı erkek kadını arzuluyordu. Her şafakta değil tabii. Kadın onu reddetmiyordu. Sevecen ve usuldu. Adamın yaklaşımı. Kadını boğmuyordu. Kısa sürüyordu sevişmeleri. Kadın adamın bir süre daha üstünde yatmasından hoşlanıyordu. Kemikleri tatlı tatlı eziliyordu adamın ılık ağırlığı altında. Kadın bunu seviyordu. Sonra kocası yana devriliyor, uykuya dalıyordu. İkisi de birbirlerine söz etmedikleri bir ferahlama duyuyorlardı. Kibarca gülümsüyorlardı. Adam uykuya dalmadan. Sonra kadın kocasına sokuluyor, o da yeniden uyuyordu. Kocası üstünde yatarken uykuyla uyanıklık arasındaki o alaca bölgede kadın bazen gerçeklik zarının ötesine geçiyordu. Kendini ağaç kökleriyle, yeraltı sularıyla ilişkide bir başka canlı türü gibi duyumsuyordu. Ama kocasıyla birbirlerinin derisinden içeriye süzülmediklerini biliyordu. Yıllar geçtikçe hiçbir zaman süzülemeyeceklerini anladı. Adam uyurken ve uyanıkken varlığının yapı taşlarına kazılı erken bilgilerden birkaçı nöbet tutuyordu. Annesi onu başından atmış, anneannesi içeri almamış, sokakta bırakmıştı. Babası, o üniformalı suskun adam, onunla ilgilenmemişti. Bu bilgilerin üstüne birikmiş diğer bilgiler, ilksel bilginin pek de doğru olmadığını, en azından eksik olduğunu kaydetse de bu daha yeni kayıtlılar, daha üst düzlemler uyuyordu. Alttaki ise nöbet tutuyordu. Uyanık saatlerde üst katmanlar ağır çekirdeğinden alttaki katman fark edilmiyordu. Onun en sevdiği zaman uykuydu ya da uykuya benzeyen haller. O zamanlar alt katmanın en uyanık olduğu saatlerdi. Kadın uykuya benzer sevişme dalgınlığına çabuk kapılıyordu. Ama erkek içine girdiği an büyü bozuluyordu. Ve o beklenen esrime, o karşı konulamaz sarsılma, beklendiği için belki de büsbütün kaçıp gidiyordu. Bellek onu yakalamaya çalıştıkça kayan, uçan bir düş gibi. Sonra kocası üstünde yatarken kadın bazen ağaç köklerine, yeraltı sularına doğru yolculuğa çıkıyordu. Gerçeklik zarından süzülüp de. Kocası yatağın kendisine ait tarafına çekilince yolculuk da tıpkı yakalanamayan düş gibi buharlaşıyordu. O zaman kadın kocasının sarmalayıcı sıcaklığına sokuluyor, Şirin'in ona sokulup uyuşu türünden bir uykuya dalıyordu. Mazi sayfaları 3. Bellek ne tuhaftır. Unutma ve anımsama iç içedir. Daha önce söz etmiştim. Kadınlar eskiden sarkıntılıktan çok çekerlerdi Şirin. Yoo, öyle şimdiki filan gibi değil. Şimdi kendilerini savunabileceklerine inanıyorlar. Bu bile erkeği caydırır. 950'lerin sonunu, 960'ları anımsıyorum. Daha öncesini bilemem. Çocuktum. Ama şunu söyleyebilirim, çocuklar hep bir korkuyla büyütülürdü. Sokak ve karanlık korkusu. Sadece kız çocukları değil, oğlanlar da. Hava karardı mı Evde olmalıydık. Kadınlar da tabii. Biliyor musun Şirin, seni daha anaokuluna getirip götürürken biliyordum benden çok farklı bir kadın türüne ait olacağını. Kış akşamları seni okuldan aldığımda hava çoktan kararmış olurdu. Nasıl bir güvenle yürürdün küçük elin elimde. O sokaklar ki ne pusulara yataklık etmiş ne cinayetlere tanık olmuştu. Biz çocukken böyle şeyler yoktu. Peki niyeydi o önlem, o telaş? Bizlerden, sadece çocuklardan değil, büyüklerimizden de daha büyük bir şey kol geziyordu demek sokaklarda. Hele akşam saatlerinde denetimsiz ve korkutucu bir güç. O güçle tanıştığımda 12 yaşındaydım ve hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Erkeklerin birer penisi olduğunu biliyordum ama nasıl bir şeydi o? Hiçbir fikrim yoktu. Ortaokul 1'deydim. Okula otobüsle gidip geliyordum. İğne atsan yere düşmezdi taşıtlarda. Kalçama sert bir şey dayandı. Ne olduğunu anlamadan korkmuştum. İçgüdüyle. Uzaklaşmaya çalışıyordum. Kıpırdayabildiğimce tabii. Adam da benimle birlikte davranıyordu. Orta yaşlı, belki de iyice yaşlı bir adamdı. Pek bakamadım yüzüne. Çeşitli bölgelerime dayıyordu o sert şeyi. Niye olduğunu bilemeden utanıyordum. Kimse bir şey yapmıyordu. Yolcular durumu görüyordu. Adamın insafına kalmıştım. O kalabalığın içinde tek başıma. Annemden, babamdan, korunaklı evimden uzak. İlk boş olan koltuğa can havliyle kendimi attım. Kurtulmuştum o seferlik. Adamın ben yaşta bir başka kıza yanaştığını fark ettim. Sonraki günlerde, o hatta işleyen otobüslerde aylarca sürecek bir salgın başladı. Bir genç grup vardı. Kaba şakalarla iş görürlerdi. Bir de tekil çalışan yaşlı adamlar. Genç grup civardaki bir liseden geliyordu. Sırf bu iş için bizim otobüse biniyorlardı. Bizim okulun sayıca fazla kız öğrencilerini taciz etmek için. Bu en doğal haklarıymış gibi davranıyorlardı. Sonra hukuk fakülteli bir grup peyda oldu. Yanlış duymadın Şirin. Hukuk fakültesi dedim. Nereden biliyorum? Aralarında konuşuyorlardı. Sonra bizim okulun oğlanlarından bazıları da bu işe girişti. Sarkıntılığın akla gelebilecek her türlüsü. Hepsi kötü çocuklar mıydı? Bilmiyorum. Hiçbir zaman karar veremedim. Sanmıyorum. Neden böyle davranıyorlardı? Bizim okuldan bazı sabıkalıların sonradan büyükelçi olduklarını duydum. Donuk bir dehşet içindeydim. Yaşadığım kızların çoğunun tepkisi buydu. Tepkisiz bir dehşet. Hayatımız kabusa dönmüştü. Geceleri dipsiz kuyulara düşüyordum düşlerimde. Annemle babamın yataklarına sığınıyordum. Zamanla, birimi neydi bu zamanın anımsayamıyorum. Olaylar tümüyle derin bir kuyu gibi geliyor şimdi bana geriye bakınca. Ne diyordum? Zamanla biz küçük kızların arasında ilkel bir dayanışma doğdu. Birlikte hareket ediyor, gövdelerimizle birbirimize siper oluyor, çantalarımızı kalkan gibi kullanıyorduk. İçimizden bağırıp çağıran, vücudunda dolaşan erkek elini iten baba yiğitler de çıktı. Çıkmadı değil. Ama çoğunluk sesini yitirmişti. Şunu da eklemeliyim. Gülen, yalancıktan kızan, açıkçası bu işten hoşlanan birkaç arkadaşımız da yok değildi. Okul idaresine ve ana babalarımıza şikayet etmek önce kimin aklına geldi? Hiç bilemiyorum. İlkel bir örgütlenmeye yönelmiştik. Şikayetlerimizi yaptık, sonunda sesimizi bulabilmiştik. Analar babalar küplere bindi, okulun kapısına dayandılar. Okul idaresi telaşlandı, önlem almaya girişti. Otobüse bu işleri koşturmak üzere polis binmeye başladı. Tek bir polis, anımsıyorum. Orta yaşlı babacan bir kişiydi. Gücü yetmiyordu. Polis ön taraftayken otobüsün arkasında faaliyet yoğunlaşıyordu. Kimi yürekli kızların çığlıkları polisi uyarıyor, adamcağız sahanlık denen arka kısma yönelir yönelmez bu sefer ön tarafta faaliyet başlıyordu. Polis çaresiz kalmıştı. Ayıptır, utanın, onlar sizin kardeşleriniz diye bağırmaktan başka bir şey gelmiyordu adamcağızın elinden. Düşünebiliyor musun Şirin? Dağ başında değildik, başkentin ortasındaydık. Biz ne ailelerimiz, ne okulumuz, ne devlet koruyabiliyordu. Çözümü gene kendimiz bulduk. Paydos zili çalar çalmaz aynı semte gidecek kızlar okuldan birlikte fırlıyor, uzaktaki durağa koşuyor, otobüs oraya geldiğinde boş olurdu, koltuklara geçip oturuyor, böylece canımızı kurtarıyorduk. Bu dehşeti kaç yıl yaşadık bilemiyorum. Sarkıntılık hayatımızdan kaybolmadı sonraki yıllarda. Sinemada, sokakta. Uzun sözün kısası sarkıntılıkla yan yana yaşamasını öğrendik. Bireysel önlemler geliştirdik. Yanımızda çuvaldız taşımak gibi. Kullanan kadınlar olduğunu duymuştuk. Adamın eline, hatta organına batıranlar varmış. Ben hiç kullanmadım. Ama yanımda bir silahım olduğunu bilmek ve kullanabileceğimi düşünmek duruşumu bile değiştirmişti. Ezik ve ürkek değildim artık. Kadın gözünden anlar, biliyor musun? Sarkıntılığa niyetlenen erkeği. Tam bir av, avcı gerilimi. Babayı sen gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var. Gibisine bir bakışla karşılık veriyordum. Hemen sinip uzaklaşıyordu saldırgan adayı. Erkeklerin ne kadar korkak olduğunu böylece anladım. Evli kadınlara pek yanaşmazlar tabii. Parmaktaki halka insanı türlü belalardan koruyabilir. Bir de seninle yürürken Şirin, hiç korkmazdım. Ana kutsal gelir onlara. Asıl anlatmak istediğim başka bir şey. Bu anlattığım kadar ürpertici. Ben bu olayları zihnimden atmışım. Evet, unutmuşum. Tam 20 yıl. Ama unutmamışım aslında. Çünkü 20 yıl sonra çıkıp geldiler. Karşımda durdular. Peki aklımdan attıklarımı nerede saklamışım? 1980'lerin ortalarıydı. Sedat'la çoktan evlenmiştik. Kadın hareketinin yükseldiği dönemdi. Bir kadın gazetesinde benimle aynı yıllarda aynı okula gitmiş bir kadının yazısını okuyordum. Aman tanrım, benim hayatımı yazıyordu. O kızlardan biriydi. Otobüsteki sarkıntılık kurbanlarından biri. O ürküntüyü, çaresizliği, donuk dehşeti anlatıyordu. Otobüsteki polisi, polisin şaşkınlığını. Birden aklımın arka tarafından bir perde kalktı ve anımsadım. O yaşlı adamları, buruşuk yüzlerindeki en silik kırışıklığa kadar, o çocukları, hele bir tanesini, hain bakışlı sarı kedi gözlerini, sivri dişlerini, esmer suratını, kirli tırnaklı ellerini. Öyle müthiş bir anımsayıştı ki, en ufak ayrıntılara kadar bütün çektiklerimi anımsadım Şirin. Yüzler sanki karşımda duruyordu. Ve inan bana, neredeyse yarım yüzyıl geçti aradan ve hala o yüzler karşımda. Söyle bana Şirin, babanı deliler gibi sevdalandığımda, Sedat'la paylaştığım onca yılda, ben bu yüzleri, o elleri, tırmalayan o kirli tırnakların izlerini, o korkuyu nerelerde sakladım? Üniversitede erkek arkadaşlarımı kardeş bilirken, ilk deneyimlerimi anımsıyor muydum? Bilemiyorum. Bildiğim onlar benim kardeşimdi.